bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Teşkilatın iki silahşörü Sonar Yalçın, biri Meşrutiyet'in silahşörü Dede Yakup Cemil, diğeri Cumhuriyet'in silahşörü Torun Yakup Cemil. Soner Yalçın, Doğan Kitapçılık Aşı, 4. baskı Mayıs 2001. Filyos Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 15 Kasım 2005. Okuyan Levent Filyos. Soner Bey, beni arıyormuşsunuz. Tanışmamız telefonda bu cümleyle başladı. Tarih 16 Haziran 1999. Torun Yakup Cemil, yurt dışında katıldığı silahlı operasyonları ve dedesi İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ünlü fedaisi Yakup Cemil ile benzerliklerini anlattı. 30 Ekim 1984, İstanbul Çınar Oteli'ndeyiz. Odada subaylıktan ayrılma Yılmaz ve MİT'ten emekli Mehmet Ali Ağabey de var. Bir de akrep. Planı ezberledik, birer gün arayla inecektik Atina'ya. Kelle alana, yani tetiği çekene biz teğmen veya çiftçi derdik. Bu şifreler bize İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin silahlı müfrezesi Teşkilat-ı Mahsusa'dan mirastır. Teşkilat-ı Mahsusa'nın baş harfleri T ve M nedeniyle teğmen şifresini kullanıyorduk. Çiftçi de bu özel örgütün amblemindeki çift aydan kaynaklanıyordu. Beyrut benim ilk işimdi. Sıcak ete ilk orada sıktım. 1983 yılının 15 Nisan'ı. İki kompartıman çalışacağız. 1-2-3 ve 4-5-6. Ben 4'üm. Liège, Brüksel ve Rotterdam-Abnam hattı bizimdi. Operasyondan sonra ellerimizi kolonyalı mendillerle sildik. Paris-Orly havaalanı yolunda otomobil değiştirdik. Dörtlülerini yakmış bir diğer taksiye bindik. PKK'lı Abdullah Öcalan'la da MLSPB'li Şemsi Özkan'la da aynı okulda okudum. 1979 yılının 1 Mart günü Ankara'dan ayrıldım. İzmir yakınlarında Amerikalılardan kalma bir yerde aylarca eğitim gördüm. Gerilla gibi yetiştirildim. Bu kavgada bizim iki sadık dostumuz vardı. Biri hayat, diğeri ölüm. Sistemler, rejimler değişti. Teşkilat hep aynı kaldı. Fedaileri dün Dede Yakup Cemil'di, bugün Torun Yakup Cemil. İki silahşörün gerçek yaşam öyküsü. Gazeteci Zekeriya Sertel'in anısına. Dört kez hapse girdim. Yüzlerce kez gazetem kapandı. Sonsuz kayıplara katlandım. Tehdit gördüm, tahkir gördüm. Ben bütün gazetecilik hayatımda hep dikenli yolda savaştım. Onun zevkini ve acısını duydum. Fakat hiçbir gün yılmadım, mücadele yolundan ayrılmadım. Ne çektimse bu yüzden çektim, ne gördümse bu yüzden gördüm. Zekeriya Sertel. Giriş. Soner Bey, beni arıyormuşsunuz. Tanışmamız telefonda bu cümleyle başladı. Tarih 16 Haziran 1999. Sizi tanımıyorum, gazeteci ağabeyin ısrarıyla arıyorum. O ağabeyime güvenimden dolayı konuşuyorum. Size bazı bilgiler vereceğim. Sadece bir tek isteğim var. Adımı kim olduğumu sormayacaksınız. Sanırım siz de o gazeteci ağabeye güveniyorsunuzdur. Doğan Yurdakul'la birlikte Bay Pipo kitabı üzerine çalışıyorduk. Hiram Abbas'ın Asala operasyonlarında görev aldığını öğrenmiştik. Fakat elimizdeki bilgiler kısıtlıydı. Hürriyet gazetesindeki ağabeyimiz sayesinde Torun Yakup Cemil'e ulaştım. Daha doğrusu o beni buldu. O gün telefonda 20 dakika konuştum. Sizi bir daha aramayacağım. Lütfen siz de beni bulmaya çalışmayın. Söylediklerime inanırsanız yazarsınız. Yoksa siz de diğer meslektaşlarınız gibi birkaç çapulcunun halkı kandırmasına alet olursunuz, dedi. Söylediklerinin bir bölümünü Bay Pipo kitabında yazdık. O 20 dakikalık telefon görüşmesinden sonra bir daha aramadı. Bay Pipo kitabı çıktı. Bir akşam yine telefonla aradı. İlginç bir kitap yazdığını söyleniyor. Bana bir tane gönderir misiniz, dedi. PTT'den kiraladı, posta kutusuna gönderdim. O günden sonra kitapla ilgili konuşmaya başladık. Söylediklerini yazmamak üzere anlaşmıştık. Bu görüşmelerde beni en çok şaşırtan yanı onun Yakup Cemil'in torunu olduğunu öğrenmem oldu. Bir telefon görüşmemizde Beyrut'ta ben neden Yakup Cemil kod adını kullandım biliyor musun diye sordum. İttihat ve Terakki'nin yiğit bir silahşörünün adı olduğu için, dedim. Sence Yiğit biri miydi dedi. Ne demek istediğini anlamamıştım. Sorusuyla bir yere gelmek istiyordu ama. Hayatı konusunda fazla bir bilgim yok ama Yiğit biri olduğunu biliyorum dedim. Sonra anladım ki Yiğit lafı çok hoşuna gitmişti. Yakup Cemil benim dedemdir. O nedenle adını kullandım dedi. Aklıma faili meçhul cinayete kurban giden binbaşı A. Cem Ersever geldi. Ankara'da Zafer Çarşısı'nda oturup sohbet ederken, biliyor musun biz Arnavut göçmeniyiz, Resneli Niyazi yakın akrabamızdır demişti. Aldırmamıştım. Aslında doğru veya yalan olup olmadığını bile araştırmamıştım. Bu nedenle yazdığım Binbaşı Ersever'in İtirafları adlı kitabıma da sohbetin bu bölümünü koymadım. 8 yıl sonra Bedrettin Dalan'la yediğimiz bir öğle yemeğinde konu Binbaşı Ersever'e geldi. Dalan Ersever'i tanıyordu. Ben araştırdım. Ersever'in Resneli Niyazi'nin soyundan olduğunu öğrendim. Kan davası nedeniyle Rumeli'den göçüp Erzurum'a yerleşmişler dedi. Resneli Niyazi meşrutiyet için dağa çıkmış, 31 Mart gerici ayaklanmalarını bastırmak için İstanbul'a gelmiş, hiçbir makam rütbe istememiş, çiftliğine çekilmiş ve orada hasımları tarafından kan davası nedeniyle öldürülmüştü. 1908 yılında Resneli Niyazi gibi Enver Paşa da dağa çıkmıştı. Yakup Cemil her daim olduğu gibi yine bu macerada da Enver'in yanındaydı. O tarihte dağa çıkan Resneli Niyazi'nin torunu Binbaşı Ersever'in anlatımlarını kitap yapmıştım. Şimdi Yakup Cemil'in torununun anlattıklarına neden kitap yapmayayım diye düşünmeye başladım. Binbaşı Ersever anlattıklarının yazılmamasını istemişti. Öyle yapmıştım. Ancak o öldürüldükten sonra yazdım. Öyle yapmak zorundaydım. Bu her gazeteci için tarihsel bir sorumluluktur. Torun Yakup Cemil'de durum daha farklıydı. Bırakın söylediklerinin yazılmasını, benimle yüz yüze gelmek bile istemiyordu. Telefon numarasını bile vermiyordu. Aramak istediğinde akşamları iş yerime değil evime telefon ediyordu. Belki bir gün ikna ederim diye telefon sohbetlerini ayrıntılarıyla not almaya başladım. Bu arada Dede Yakup Cemil'i araştırmaya başladım. Artık telefon sohbetlerinde Dede Yakup Cemil'le ilgili sorular da soruyordum. Çok hoşuna gidiyordu. Bir gün dedim ki, Yakup Cemil'in hayatını yazmak istiyorum, bana yardımcı olur musunuz? Çok sevindi. 2000 yılının Nisan ayı sonları, Ankara'da buluşmaya karar verdik. Sözleştik, lüks bir otelin lokantasında akşam yemeği yiyeceğiz. İri yarı gövdesi, geniş omuzları, kırmızı yüzü, kimi zaman saf ve temiz, kimi zaman sert ve ateşli bakışları, şiddetli imanlı konuşmaları ve ataklığı ona arkadaşlar arasında özel bir yer sağlamıştı. Yakup Cemil'i anlatan kitaplar söz birliği etmişçesine onu bu cümlelerle tanıtır. Dipnot, Hasan İzzettin Dinama, Kutsal İsyan, 1. cilt sayfa 533. O gece Ankara'da Yakup Cemil sanki o tarihi kitapların sayfalarından çıkıp karşıma gelivermişti. Tıpkı dedesine benziyordu. Takım elbiseliydi, tedirgindi, ben de öyleydim. İlk dakikalarda ikimiz de hissettirmeden birbirimizi inceliyoruz. Benim gibi onun da kafasında aynı soru vardı, ne kadar güvenilir? Bunu zaman gösterecekti. Rakı içmeye karar veriyoruz. Ve gece yarısına kadar sürecek sohbetimiz başlıyor. Kah dede Yakup Cemil'in, kah torun Yakup Cemil'in hikayesini konuşuyoruz. Yüzündeki tebessüm sadece bir konuya geldiğinde asılıyor. Asalayı biz bitirdik diyen eski ülkücülere bazen kendini tutamayıp küfür bile ediyor. Ben inadına üzerine gidiyorum. Siz susarsanız meydanı onlar doldurur. Susuyor. Tekrar aile hikayesine dönüyoruz. Her cümlesi beni şaşırtıyor. Örneğin babasının eski bir subay olduğunu öğrendiğimde olduğu gibi. Üstelik babası da 27 Mayıs 1960 ve 22 Şubat 1962 askeri hareketlerine karışmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atılmıştı ama istihbarat servisine çalışmaya başlamıştı. Sohbetten oldukça keyifli hale gelmişti ancak saatler gece yarısını geçmişti ve lokantada bizden başka kimse kalmamıştı. Kahvelerimizi içerken evinin telefon numarasını verdi, anlaşılan artık bana güveni gelmişti. İstanbul'a döndüğümde telefonla sohbetlerimiz sürdü. Ankara'ya gittiğimde kafelerde, lokantalarda, otel lobelerinde görüşüyoruz ama geceleri mutlaka bir lokantaya gidip rakı içiyoruz. Bir gün evine misafir oldum. Ev askeri müze gibiydi. Her duvarında babasının, dayısının ve özellikle dedesi Yakup Cemil'in fotoğrafları, beratları, ödülleri, kamaları, porselen tabakları asılıydı. Salonda Yakup Cemil'den kalma 2 adet kahve fincanı ve likör bardakları vardı. O tarihi fincanlar ve bardaklarla Türk kahvesi ve likör içtik. Ve beklediğim gün geldi. Ankara'da Anayasa Mahkemesi binasının bulunduğu semtteki ünlü bir lokantada yemek yerken onu ikna ettim. Dedesi Yakup Cemil'i anlatırken bazen torununun katıldığı operasyonlardan da kısaca bahsedebilecektim. Ancak ismini saklayacaktım. Bir kamu kuruluşunda çalışıyordu. Emekliliğine az bir süresi vardı. Başına çorap örülsün istemiyordu. Ayrıca anlatmayı övünme sayıyor ve bunun ayıp olduğunu söylüyordu. İkna olacağını hiç düşünmemiştim. Son dönemlerde de umudum iyice azalmaya başlamıştı. Ama izni koparabilmiştim işte. Aylardır yaptığım uğraşın mükafatını almıştım. Keyifle İstanbul'a döndüm. Telefonda ve sohbetlerde anlattıklarını bilgisayara aktarıyordum. Notları yazdıkça heyecanlanmaya başladım. Bu arada sohbetlerimiz derinleşti. Güvendiği kadarıyla her olayın ayrıntısını anlatmaya başlamıştı. Kitabın sonunda hala kendine sakladığı, söylemeye çekindiği anıları var. Ancak kitabın tümünü okuduğunuzda da bunların sadece bir teferruat olduğunu göreceksiniz. Torun Yakup Cemil'in anlattıklarının ne kadarı doğru, ne kadarı abartılı ve ne kadarı yalan. Karar okuyucunun. Ama şundan eminim. Asala'ya karşı yapılan eylemler bir devlet operasyonuydu ve o bu operasyonun bir parçası olarak görev almıştı. Belki haklı olarak kimliğinin ortaya çıkmaması için zaman, mekan ve isimleri değiştirmiş olabilir. Olabilir diyorum. Çünkü kendisi gerçeği olduğu gibi anlattığını belirtiyor. Belki de benimki salt gazetecilik kuşkuculuğu. Öyle veya böyle, bence bunun pek bir önemi yok. Olayın biçimi değil, özü önemli. O da bunu anlattı. Gelelim kitapla ilgili bazı notlara. Öncelikle diline, torun Yakup Cemil olayları nasıl anlattıysa sözcüklerini bile değiştirmeden olduğu gibi yazdım. Anlatımlarına katkıda bile bulunmadım. Kitabı önceden okuyan bazı arkadaşların olayları biraz süsleyerek anlat ikazlarına rağmen bunu yapmadım. Yaşanan olayları ben nasıl dinlediğimse okuyucunun da öyle doğal okumasını istedim. İstedim ki okuyucu bu anlatımdan ve onun kendi dilinden torun Yakup Cemil'in kişiliği hakkında bilgi sahibi olsun. Dede Yakup Cemil'in anlatımlarına gelince, okuyucuyu o günlere götürmek için elimden geldiğince eski Türkçeyi kullanmaya çalıştım. Ancak yine de anlaşılır olmaya gayret ettim. Örneğin zaman, mekan ve uzunluk birimi gibi ölçütlerde günümüz dilini kullandım. Dede Yakup Cemil'in yaşam öyküsünü torunun anlatımlarından ve o dönemle ilgili kitaplardan derledim. Dede Yakup Cemil'in anlatımlarında olayların arkasındaki İngiliz, Fransız, Rus ve Alman parmaklarını göremeyeceksiniz. Örneğin Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'nın suikast sonucu öldürülmesinde İngilizlerin muhaliflere yardım ettiği iddiaları o günlerde ve o günleri yaşayan kişilerin anılarında fazlasıyla yer alır. Bunlara yer vermedim. Çünkü Dede Yakup Cemil'in donanımı bunları anlamaya müsait değildi. O sadece bir silahşördü, siyasetle ilgili değildi. Onun ağzından paylaşım kavgalarının iç siyasetteki iz düşümünü anlatmak abartılı olacaktı. Bu konulara hiç girmedim. Sadece bir silahşörün gördüklerini yazmaya çalıştım. Torun Yakup Cemil de benzer üslubu kullandım. Bu kitap Dede Yakup Cemil ve Torun Yakup Cemil'in bakış açılarıyla kaleme alındı. Benim katılmadığım, hatta beni zaman zaman rahatsız eden bölümler, olaylar oldu. Ancak bunları yine de yazdım. Benim görevim yaşananları değiştirmek değil, olduğu gibi aktarıcıların anlatımıyla sizlere sunmaktır. Kızalım, üzülelim, beğenelim, karşı çıkalım. Ne yaparsak yapalım, o hayat onların hayatı ve bunlar yaşamın, tarihin katı gerçekleri. Bu kitap ne bir öykü ne de bir roman, bir akademisyenin çalışması hiç değil. Bu bir gazeteci kitabı. Gazeteci bu kitapta tarihsel gerçeklerden yola çıkarak yaşadıkları dönemin önemli tanıkları, dede torun iki silahşörün yaşam öyküsünü yazmaya çalışmıştır. Yazarın kuşkusuz bir iddiası vardır. Rejimler, sistemler ve isimler değilse de hep bir teşkilat vardır. Bunun adı teşkilatı mahsusa da olur, özel harp dairesi de. Bugün bu iki teşkilat tarihteki yerlerini alsalar da onların görevini başka devlet birimleri yerine getirmektedir. Objektif olmaya çalıştım. Türk, Kürt, Ermeni, Rum, Müslüman, Hristiyan, Musevi kimliklerden sıyrılmaya gayret ettim. Ne derece başardım bilmiyorum. Yazarın bazen duygusallaştığı anlar olmadı değil. Belki bu da yazarın 1908 devrimine ikinci meşrutiyet inanmasından ileri gelmektedir. Bu tür tartışmalara girmeden sizleri kitapla baş başa bırakıyorum. Takdir kuşkusuz okuyucunun. Gelelim teşekkür safhasına. Feza K. Yalçın bazı bölümlerin yazılmasını bizzat üstlendi. Özellikle Dede Yakup Cemil'in Rumeli'de, Trablusgarp'ta, Kafkasya'da süren ve kağıthanede biten yaşam öyküsünün yazılmasına büyük katkıları oldu. Beste Önkol, Kim Kimdir bölümünün yazılmasına ve kaynak araştırılmasına yardımcı oldu. Cihan Yavuz, başta Cemal Kutay olmak üzere bazı tarihi kaynaklarla görüştü. Bir teşekkür de Bahadır Özdemir'e yardımlarından dolayı. Ve Cüneyt Özdemir, herhalde o olmasaydı kitabı yazmak için gerekli zamanı bulamazdım. Ayrıca sürekli teşvik etti, moral verdi. Bir teşekkür de tüm Doğan Kitapçılık çalışanlarına. Artık söz teşkilatın iki silahşöründe. Soner Yalçın. Makedonya'da Dede Yakup Cemil. Benim hikayem 1319, yani miladi 1903 senesinde başlıyor. 20 yaşındaydım. Pangaltı'da Mektebi Harbiye'nin müdürü Albay İbrahim Bey, mülazım Yakup Cemil, Manastır 6. Nizamiye piyade tümeni makineli bölük komutanının emrine diye bağırınca neredeyse esas duruşu bozup havaya fırlayacaktım. Dipnot, harp okulundan mezun olunca mülazımı sani yani teğmen, harp akademisi 1. sınıfına geçince mülazımı evvel yani üsteğmen, harp akademisini bitirince erkan-ı harp yani kurmay yüzbaşı rütbeleri alınırdı. Harp okulunu iyi dereceyle bitirenler harp akademisine girebiliyordu. Nihayet ben de silah kuşanıp savaşacaktım. Künyem hemen yazılmıştı deftere. Ahmet oğlu Yakup Cemil, İstanbul Yenibahçe, 1319 Manastır. Yapılan törenlerden sonra askeri rüştiyeden beri birlikte olduğumuz arkadaşlarla hep bir ağızdan 3 defa "Padişahım çok yaşa" diye bağırıp okula veda ettik. Arkadaşlarla ayrılmamız güç olmuştu ama çoğunluğu Makedonya'ya geliyordu. Mektepten arkadaşlarla hafta sonu gizlice gittiğimiz Beyoğlu'ndaki Alman Zoybe birahanesinde değil, eşkıya takiplerinde karşılaşacak hasret giderecektik. Ailemle de vedalaşmak için doğup büyüdüğüm Yeniköy'deki evimizin yolunu tuttum. O gün nereden bilebilirdim bunun babam Ahmet'le son görüşmemiz olacağını? Babama ayıngacı yani tütün kaçakçısı derlerdi. Bursa'dan, Manisa'dan kaçak yollardan İstanbul'a tütün getirirdi. Düyunu umumiye devletten alacağı borçlarına karşı köylünün ekim sahasına ve mahsulüne el atmıştı. Dipnot, 1881 yılında kurulan ve tamamı yabancı 7 üyeden meydana gelen Osmanlı Devleti'nin dış borçlarının tahsilini güvence altına almayı amaçlayan kuruluş. Bu yabancı kuruluş Osmanlı'nın birçok önemli gelir kaynağına el koymuş, bunların toplanma yetkilerini almıştı. Kontrol için bizim jandarmaya güvenmeyip Hristiyan ekalliyetten seçtikleri ceberrut, insafsız kolcuları kullanıyorlardı. Türkler başta tütün olmak üzere mahsullerini hep kaçak yollardan elde ediyordu. Ben Makedonya'da eşkıya takibindeyken Düyon-u Umumiye'nin inzibatları babam ve arkadaşlarıyla çatışmaya giriyorlar. Zavallı babam vuruluyor. Bana çok sonradan haber verdiler. Söylemekten çekinmişler. İstanbul'a gelip intikamını alırım diye korkmuşlar. Ailemizin yükünü kardeşim Mehmet Hüsnü çekiyordu. Babamın ikinci eşinden de Sabri adında oğlu vardı. Aslında üvey oğlu da sayılmazdı. Babamın tütün kaçakçılığı yaptığı günlerde en yakın arkadaşı Sabri isminde biriymiş. O da Düyun-u Umumiye inzibatlarınca öldürülünce babam yakın arkadaşın hamile eşini yanına alıyor. İşte o hanımdan doğan çocuğa da babasının ismi olan Sabri veriliyor. Dipnot: Mustafa Ragıp Esatlı İttihat ve Terakki adlı kitabında Yakup Cemil'in kardeşinin adının Mehmet Seyit olduğunu yazıyor. Sayfa 467. Keza Tarık Zafer Tunaya'da Türkiye'de Siyasal Partiler adlı kitabın 3. cildinde Yakup Cemil'in kardeşinin adının Seyit olduğunu belirtiyor. Sayfa 765. Torun Yakup Cemil ise ısrarla üvey kardeşinin adının Sabri olduğunu, öz kardeşinin adının Mehmet Hüsnü olduğunu söylüyor. Ben manastıra giderken Sabri çok küçüktü. Annem Nazik Hanım ile babam Ahmet'in elini öpüp kardeşim Mehmet Hüsnü ve kız kardeşim Edare ile vedalaştıktan, Sabri'yi ise kucağıma alıp biraz okşadıktan sonra manastırın yolunu tuttum. Eve 3-5 kuruş para bırakmayı ne çok istemiştim. Maaşım 250 kuruştu. Yalnız bunun 12,5 kuruşu kesintiye gidiyordu. Fakat o günlerde ara ki maaşı bulabilesin. Sadece birkaç kuruş harcırah vermişlerdi. Bir hafta sonra birliğime teslim oldum. Rumeli barut fıçısı gibiydi. Makedonya kaynıyordu. Sırp, Bulgar, Yunan, Karadağ komitecileri her yanı sarmıştı.